Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı. Bugün Korona Pod'la karşınızdayım. Koronanın Türkiye ve dünya üzerindeki etkisini konuşuyoruz. Çok sayıda insan hayatını kaybetmeye devam ediyor. Ne yazık ki 17 bini aştı sayı. Enfekte olanların sayısı ise 400 bine dayandı. Bütün ülkeler her açıdan hem ekonomik hem sosyal hem de insan sağlığı açısından koronavirüsle mücadeleyi sürdürüyor. Bugün koronavirüsün insan sağlığına verdiği zararlar dışında bir de ekonomilere verdiği zararı, yarattığı işsiz kitleleri ve işini kaybeden insanların nasıl geçimini sağlayacaklarını konuşacağız. Rakamları da ele alacağız. Konuğum ekonomi yazarı, Gazete Duvar ekonomi yazarı Bahadır Özgür. Bahadır Bey hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Bahadır Bey, siz bu konuyla ilgili bir yazı da kaleme aldınız. Virüsün Z raporu kaç kişinin işi tehlikede başlıklı bir makale. Burada çok önemli, korkutucu rakamlar veriyorsunuz. Milyonlardan bahsediyorsunuz. İlk etapta etkilenecek, işini kaybedecek kişi sayısını 4,5 milyon civarı olarak işaret ediyorsunuz. Ardından da dolaylı olarak etkilenenlerle birlikte bu sayının 15 milyona kadar çıkabileceğini belirtiyorsunuz. Bu Türkiye açısından aslında bir felaket tablosu da gibi. Hem bu rakamları hem de iktidarın böylesi bir felaket senaryosunda, tablosunda karşı aldığı önlemleri, açıkladığı paketleri de alacağız. İsterseniz buyurun, hangi iş sektörleri, hangi sektörler ilk etapta bu krizden etkilenen sektörler oldu ve sonrakiler hangileri olacak, ne dersiniz?
Aslında çok tahmin etmek zor değil çünkü özellikle hizmet sektörünü ilk etapta hizmet sektörünü çok ağır etkilemeye başladığını görüyoruz. Zaten o kadar çok iş yerinden haber geliyor ki pek çok hem ünlü firmalardan hem hiç duymadığımız firmalardan, irili ufaklı firmalardan ücretsiz izinlerin başladığını, özellikle perakende'de giyim sanayiinde çok yoğun bir şekilde hem maaş ödemesi yapılmadığını hem ücretsiz izne çıkartıldığını ve bu ücretsiz izinlerin süresinin de belirsiz olduğunu ifade eden işçi mesajları da geliyor, haberler de çıkıyor. Tabii şöyle bakmak lazım. Şimdi sokağa çıkmak, elbette ki Türkiye'de bir sokağa çıkma yasağı yok. Ancak karantina var. Karantina dolayısıyla da büyük oranda zaten pek çok sokaklar boşalmış durumda. Bu neyi etkiler? Bir kere baştan sona birçok küçük işletme zaten kapatıldı. Hani berberlerden tutun kuaförlere kadar, sinemalara kadar, kahvelere kadar, kafelere kadar zaten küçük, çok küçük çaplı iş yerlerinin neredeyse tamamı artık bu süreçte kapanmış durumda. AVM'ler büyük oranda yarı yarıya kapatılmış durumda veya geri kalan da işte süresi kısıtlandı. Bunun içinde yer alan benim bulabildiğim, tespit edebildiğim yani resmi açıklaması yapılmış 180'ine yakın marka 40 AVM'de tamamen kapattılar. Kalanlarında da kısmen kapattılar. AVM'lerde aşağı yukarı Türkiye'de 530 bin kişi çalışıyor ve bunun neredeyse şu an yarısının kapalı olduğunu düşünürsek, ücretsiz izne çıkartıldığını, yani neredeyse 200-300 bin kişi sadece AVM'lerden şu an işsiz durumda. Ben işsiz derken işten atıldı anlamında söylemiyorum ama bu süresi belirsiz bir şey. Çünkü hiçbir şekilde iktidarın açıkladığı pakette bir süre, bir tedbir olmadığı için ücretsiz izne çıkartılan insanlara da net bir şey söylenmediği için biz bunları işsiz kabul etmemiz lazım. Çünkü bunların kira ödemeleri, fatura ödemeleri var ve ücret alamayacaklar ücretsiz izin olduğu için. Dolayısıyla şu an sadece AVM'lerde 200-300 bine yakın insan fiili olarak işsiz kalmış durumda. Resmi açıklama ilk günlerde 150 bin küçük işletmeydi. Yani bunlar kafe, bar, restoran, lokanta, berber, sinema salonu gibi işletmelerdi. Buralara baktığımız zaman da aşağı yukarı neredeyse 1 milyona yakın insanın bundan etkilendiğini tahmin edebiliyoruz. Tabii benim asıl bir projeksiyon olarak yazıda ortaya koyduğum şey koronavirüsün ilk dalgada, ilk etapta doğrudan etkileyeceği sektörler işlerine olabilir diye. Bunu da tabii resmi kayıtlardan çıkartmıştım. Resmi kayıtlara baktığımız zaman aşağı yukarı hizmet sektörü dediğimiz, çünkü en ağır olarak bütün dünyada da burada etkisini gösteriyor ekonomik olarak etkisini ilk etapta burada gösteriyor. Türkiye'de zaten neredeyse ekonominin yarısından fazlası hizmet sektörü. İstihdamın da büyük oranda %50'sinden fazlası hizmet sektöründe. Bu hizmet sektörünün ağırlıklı kısmı da perakende, ticaret, yeme içme, giyim gibi şeyler, sektörler, iş kolları ön plana çıkıyor. Buralara baktığımız zaman ilk etapta eklenecek çalışan sayısı 4,5 milyon, 5 milyona ulaşıyor. Ki ben buna inşaatı falan katmadım. Hani pek çok şeyi de katmadım aslında dolaylı yoldan. Mesela henüz kurye faaliyetleri, lojistik, ulaştırma durmadı tam olarak. Bunları da katmadım. Ona rağmen 4,5 milyon insan doğrudan aslında şu an risk altında. Yani ciddi risk altında. Bunların ne kadarının işini kaybettiğini, ne kadarın ücretsiz izne çıkartıldığını tespit eden herhangi bir zaten şey yok. Yasal denetim mekanizması da yok. Zaten vahim olan bu aslında. Bütün dünyada böyle dönemlerde gelişmiş olan ülkelerde, Batı'da bunun istatistiğini tutmanız gerekir ki insanlara hani daha sonra bunu telafi edici nasıl bir politika uygulayacağınızı görmeniz lazım. Ancak Türkiye'de zaten çalışan sayısı kayıtsız, çok kayıtsız çalışan var. Üzerine bir de bu dönemde bir kaos içinde kimin işini kaybettiğini, kimin ücretsiz izne çıkartıldığını bilemiyoruz. Ama tahmin olarak koyduğumuz zaman bundan etkilenecek çalışan sayısı dediğim gibi sizin de ifade ettiğiniz gibi 4,5-5 milyonu bulacak. Aileleri kattığınız zaman bu 15 milyonuna yakın, 15 milyondan fazla bir nüfus demek. Şu an çok yeni, birkaç haftadır ücretsiz izinler veriliyor. Ama bu iş uzadığı zaman, mesela Nisan ayı geldiği zaman kira ödenecek, faturalar ödenecek. İşte o zaman aslında biz bunun acısını ve yıkımını görmüş olacağız.
Yani bu tablonun, bu belirsiz tablonun sonuçlarını Nisan ayı itibariyle mi görmeye başlayacağız? Acı reçeteyi ne zaman biz ya da acı ilacı ne zaman içtiğimizi
Yani
fark edeceğiz?
tabii çok çok basit. Ay sonu geliyor. Ay sonu ödemeler var. Kira ödemeleri var. Faturalar gelmeye başladı. Kredi ödemeleri var. Kredi ödemelerinin ötelenmediğini iktidarın söylemesine rağmen ya da bankaların reklam yapmasına rağmen böyle bir şey olmadığını fiili olarak biliyoruz. Bu konuda pek çok şikayet geliyor. Ötelense daha 3 ay sonrasına yüksek faizlerle öteleniyor. Yani ödemeler ay sonu başlayacak. Kira ödemeleri, fatura ödemeleri. Dolayısıyla şu an elde avuçta olan bu kesimlerin birikimi de zaten çok kısa bir süre sonra tükenecektir. Bu kaçınılmaz çünkü Türkiye'de zaten neredeyse nüfusun yarısından fazlası asgari ücrete yakın bir ücret alıyor. Bunu biliyoruz zaten. Hani ve bu ağırlıklı kısmı da örgütsüz, esnek, pek yasal güvenceye sahip olmayan hizmet sektöründe çalışan insanların durumu daha da kötü olduğunu biliyoruz hem ücret olarak. Dolayısıyla o ücretlerle zaten bir ayı çıkartmak, bir ay geçindirmek mümkün değil. Çalışırken yapamayan insanların evinde ücretsiz olarak ücret almadan geçinebilmesi, hayatını idame ettirebilmesi neredeyse imkansız bir şey.
Yani bu 15 milyon kişi için tam olarak onları tanımlamak adına soruyorum. İşini kaybeden 4,5 milyon ya da kaybedecek olan 4,5 milyon insanın
Evet, şöyle.
ailesiyle buyurun.
En riskli grup, işini kaybetme konusundaki en riskli grup 4,5 milyona yakın resmi rakam olarak söylüyorum ben. Bu kayıtsızları kattığımız zaman muhtemelen daha fazladır. Bilemiyorum onu ama resmi SGK verilerine baktığımız zaman böyle bir salgında ilk etapta etkilenecek iş kollarında çalışan insan sayısı 4,5-5 milyona yaklaşıyor. Ailelerle birlikte 15 milyonluk nüfus tamamen geçim şartlarını kaybedebilir. Çok kısa zaman içinde kaybedebilir.
Yani bu tamamen koronavirüs salgınından kaynaklı bir dünyaya ve Türkiye'ye şok etkisi yaratan insanları öldüren bir virüsün etkisi değil mi?
Evet, tabii ki. Yani şöyle düşünün, Türkiye'de AVM'ler büyük istihdam yerleridir ve kapalı şu an. 180 büyük marka, 180 büyük marka tüm mağazalarını kapatmış durumda ve aşağı yukarı hani buralarda çalışan sayısı hani 5 ile 15 arası değişiyor, 5 ile 20 arası değişiyor. Böyle baktığınız zaman zaten kapalı olan iş yerlerinin aşağı yukarı belli zaten karşımdaki tablo. Hani sırf AVM'lere, perakendeye, giyim mağazalarına baktığımız zaman ki yani isim de vereyim hani dün mesela gelen bir haber. Mesela Penti kapatmış. Yani bildiğimiz büyük bir marka olarak söylüyorum. Ve işçilere, çalışanlara gönderilen mailde yapılan açıklamada paranızı idareli kullanın. Nisan ayında maaş yok. Hatta yılın geri kalanını izinsiz ve maaşsız tamamlama ihtimali de var diye bir açıklama yapılıyor. Pek çok iş yerinde bunlar yapılıyor. Bu demektir ki çok kısa bir zamanda çok büyük miktarda bir nüfus zaten salgın tehlikesi altındaydı bu insanlar. Çünkü çalışmak zorunda bırakılıyordu. Herhangi bir tedbir yok. Karantina tedbiri net dünyada iyi uygulayan ülkelere nazaran Türkiye'de çok yeterli değil. Onun üzerine salgın tehlikesi üzerine bir de geçim olanakları tehlikesi ortaya giriyor ki o zaman işte biz salgının toplumsal yıkımını daha net görmüş olacağız.
Peki o zaman biraz da bu koronavirüs şokunun, salgınının insanlara, çalışanlara bakan yönünü konuştuk. Biraz da iktidara bakan yönünü ele alalım. Orada tablo nasıl? Yani bu konuda bir ABC planı var mı iktidarın? Açıklanan 100 milyar TL'lik paket yaralara derman olacak mı? Olacaksa da kimin yarasına derman olacak? O paket kimin için açıklandı? İsterseniz biraz da o paketin içeriğini konuşalım.
Zaten bilim insanları sağlık alanındaki meslek kuruluşları bu işi takip eden uzmanların aktardıklarından şunu görüyoruz, şunu anlıyoruz ki salgına karşı tıbbi sağlık açısından da zaten tedbirler çok yetersiz. O bir yana. İkinci, bu yetersizliği gidermeye dönük bir paket açıklamanız gereken ilk etapta yapmanız gereken toplum sağlığını korumaya dönük bir paket. Onun içinde tabii ki insanların geçim olanaklarını da korumak için, uzun vadede korumak için ekonomik bir paketle birlikte açıklamanız lazımdı. Şimdi bu paketin içinde bir kere sağlık tedbiri görünmüyor. Mesela sağlık çalışanlarına, bu hizmeti veren hastanelere, onların ihtiyaçlarının ne kadar olduğunu tespit edip ona yönelik bir bütçe ayrılmış değil. Çünkü 100 milyar liralık bir paket açıklanmış. 100 milyar liralık paket yani aşağı yukarı 15 milyar dolarlık bir şey. Gayri safi yurt içi hasılan %2'si bunu şundan söylüyorum. Çünkü dünyada en düşük paket açıklayan ülkelerden birisi Hollanda. Gayri safi milli hasılanın %11'i kadar bir paket açıkladı. Bizde %2. 100 milyar doların sadece 2 milyar doları da herhangi bir geçim olanağına sahip olmayan yoksul, fakir insanlara doğrudan gelir desteği için 2 milyar liralık bu. Bu da çalışanlara değil. Yani zaten hani sosyal yardıma muhtaç olanlara yönelik bir gelir desteği. Kalanın tamamı aslında hükümetin krizde de zaman zaman ekonomiyi canlandırmak için de yaptığı, açıkladığı paketlerden bir fark yok. Nedir bunlar? KDV ötelenmesi, indirimi, vergi ötelemek, teşvikler. Hatta aslında ironik biçimde yani salgın zamanı insanları evde tutmanız gerekirken siz tam tersine mesela hava yolu ulaşımında KDV'yi indiriyorsunuz. Konut almaları için kredi kapsamını genişletiyorsunuz. 500 bin liraya kadar olan konutlarda banka kredisini %80'den %90'a çıkartıyorsunuz. Yani neredeyse hani salgını daha da yayacak bir ekonomik tedbir paketi. Eğer başarılı olursa riski bu. Paketin amacı salgını önlemek, yayılmasını önlemek. Ayrıca bunun yarattığı zararları gidermekken açıklanan pakete baktığımız zaman neredeyse hani başarılı olursa salgın yayılacak. Çünkü konut ve ulaşıma şey yapmış oluyorsunuz, teşvik vermiş oluyorsunuz. Yani dünyada yapılan tam tersine bir şey yapmış oluyorsunuz. Bu önemli mesele bu. Diğer yandan zaten bu kadarlık bir paket yeterli de olmaz. Hiçbir şekilde yeterli olmaz. Sadece belli iş kollarını mesela inşaat gibi işte bankaların kredi portföyü gibi bunları geliştirmiş olursunuz ancak.
Yani bir
O
fırsattan
ekonomiyi
istifade
de
mi
aslında.
var? Yani normalde inşaat sektörü her zaman krizde olan bir sektör ve sık sık iktidar o alana para akıtıyor zaten.
Zaten
Şimdi
çok fazla da paket çıktı inşaatçılarla ilgili. Yani yeni bir şey değil.
evet.
Geçen de birkaç kez daha açıklandı bunlar. Bu
Yani
teşvikler hep yapılıyor.
peki neden böylesi bir krizde yani toplumun en alt tabakalarını etkileyecek, asgari ücret düzeyinde çalışan milyonları vuracak bir krizde İktidar yine böyle iş adamlarını, büyük şirketleri, inşaat devlerini koruyan, kollayan bir paket açıklıyor. Yani buradaki
Yani
yanlış
evet.
ne? Yani nasıl
Zaten
yani
aslında tam sizin ifade ettiğiniz gibi sürpriz değil. AKP iktidarının inşaatçıları, belli sermaye gruplarını, belli kesimleri koruyucu tedbirler alması, kriz olma yani salgın olmadığı zaman da aldı, bunu yaptı. Salgın varken de yapıyor. Yani normal rutin politikasını devam ettiriyor aslında. Bir sürpriz yok. Hani her zaman bu kesimlere desteğini çekinmeden veren bir iktidar. Salgın da bunu sanki normalmiş gibi karşılıyor. Şöyle düşünmek lazım. Türkiye'de ekonomik kriz başladığı zaman kur şokuyla yani doları mesela silah saldırı olarak tanımlayan bir iktidar var. Ekonomik krizde dış güçlerin oyunu olarak tanımlayan bir iktidar varken yani salgını ciddiye almasını beklemek gerçekten mümkün değil. Hani böyle yaklaşan olaylara, toplumu etkileyen olaylara hep bir düşman yaratarak yaklaşan bir iktidarın virüs salgınında toplum sağlığı açısından değerlendirip buna yönelik adımlar atacağını beklemek fazla iyimserlik olurdu. Aslında sürpriz bir şey açıklamadı. Beklediğimiz şeyi söyledi. Yani doğru bir şey yapmadı ama bir sürpriz yok pakette. Her zamanki gibi konut satarız. Hatta yani çok neşeli bir toplantı da yaptılar. İnsanlar hani tedirginken kendi aralarında yani bu televizyonlara da yansıdı. O yüzden bu pakete şöyle bakmak lazım. Bu bir koronavirüsü salgınına karşı önlem paketi hiçbir şekilde değil, hiçbir maddesiyle değil. Tamamen bir durumu fırsat bilip yine her zamanki aynı kesimlere bir teşvik sağlama, olanak sağlama paketi. Çünkü şöyle düşünüyor, benim anladığım iktidar bunu şöyle bakıyor, bu kriz salgınını bir fırsat olarak görüyor. Ekonomiyi canlandırmanın, ekonomiye yeniden ekonomide belli bir kesime kaynak aktarmanın bir fırsatı olarak görüyor. Dolayısıyla da durumu böyle gördüğü için çalışan kesimleri düşünecek bir adım atmaz. Çünkü ekonomik çarkların dönmesini istediği için bu virüsü fırsat bilip dönmesini istediği için o milyonlarca insan işe gidip çalışması lazım. O yüzden onları eve kapatacak, karantinaya alacak, bu virüsten koruyacak tedbir aldığınız zaman hedefinizden uzaklaşmış olursunuz. Hani şey gibi, asgari ücret açıklandığı zaman Erdoğan çok net olarak söylemişti. Bu çarkların da dönmesi lazım diye. Yani verilen asgari ücretin yeterli olmadığını o da kabul etmişti ama bu çarkın dönmesi lazım demişti. Şimdi bu çarkın dönmesi lazım mantığıyla bir paket açıklandı. Ama şöyle bakmak lazım. Yani virüs bir fırsat şeyi olarak görülemez. Bu başka iktisadi fırsatlar gibi bir fırsat değildir yani. Virüs hani doğrudan toplum sağlığını ve bütün dünyanın sağlığını etkilediği için siz oradan bir fırsat çıkartmaya kalktığınız zaman bütün toplumun zaten krizde yara almış, ağır yara almış Türkiye'deki toplumun bu sefer sağlığını da tehlikeye atmış oluyorsunuz, işini de tehlikeye atmış oluyorsunuz ve panik havasını bizzat kendiniz yaratmış oluyorsunuz aslında tedbir almayarak.
Peki bu bahsettiğiniz kesimler işte asgari ücrette çalışan milyonlar, 15 milyonluk bir dilimden bahsediyoruz. Büyük ölçüde de oy verme tercihlerine dair bir fikrimiz vardır aşağı yukarı. Yani aslında nihayetinde iktidarı yine dönüp dolaşıp vurma tehlikesini de barındırmıyor mu içinde? Ne dersiniz?
Yani aslında ya tabii ki bu risk var. Bu bütün dünyadaki şu an iktidarların korktuğu şeylerden birisi bu zaten. Aslında Trump gibi politikaları çok belli olan birisi dahi hani bir adım atmak zorunda kaldı. Ağzından kaçırıyor tabii bazen yani ekonomi daha önemli, virüs değil falan gibi ama yine de mesela bir takım gelir desteği falan paketleri açıklamak zorunda kaldı. Çünkü iktidarlar şundan da çekiniyorlar. Toplumdaki bu salgın yayıldığı zaman toplumun daha büyük bir şeye götürebilir, tehlikeye götürebilir ve reaksiyonlar doğabilir diye. Ama başta da dediğim gibi AKP iktidarı dış politikada da, iç politikada da, ekonomik krizde de, toplumsal sorunlarda da hiçbir zaman bunlara bir sorun olarak, çözülmesi gereken bir sorun olarak bakmadığı için hepsini ya bir fırsat ya bir düşman yaratma olanağı olarak gördüğü için bence virüse de böyle bakmaya başladı. Dolayısıyla aynı refleksi gösteriyor. Şunu da unutmayalım. Elbette dediğiniz doğru yani hani popülist bir iktidar. Nitekim 31 Mart ve ardından tekrarlanan seçimlerde de gördük ki bunu yapmadığınız zaman zaten sandığa da öyle çok şey yansımıyor. Yani istediğiniz sonuçlar yansımıyor. Ama AKP iktidarı bunu yapabilecek bir kapasiteye hala sahip mi zaten sorun bu. Bence sahip olmadığını birkaç kezdir kanıtlıyor bunu depremde, dış politikada, son illik konusunda, ekonomik krizde ve şimdi virüste. Yani AKP iktidarının da AKP iktidarının yönettiği devletin de artık toplumun sorunlarını çözebilme kapasitesi kalmamış durumda. Bu yine kanıtlandı, yine ortaya çıktı. Bu iktidarın niyetinden, isteğinden de bağımsız. O artık tamamen kendisini, kendi iktidarını koruyacak, hani o beka söyleme dediği şey. Bunun etrafında bir siyaset örmeye çalışıyor ve bunu da çoğunlukla baskı ve zor aygıtlarını kullanarak yapıyor. Çünkü koronavirüs haberini yapan gazetecileri falan tutukluyorsunuz, gözaltına alıyorsunuz. Doktorlara bu konuda açıklama yapan doktorlara soruşturma açıyorsunuz. Ama aynı şeyi mesela karantina konusunda aynı tedbiri göstermiyorsunuz duyarlılığı. Hani bu açıdan baktığınız zaman artık iktidarın önceliği sadece kendini korumaya almak olduğu için sizin bahsettiğiniz gibi geniş halk kesimlerinin yararına bir adım atması, bunu samimi olmasa da bir çıkar için yapsa da, oy çıkarı için yapsa da böyle bir adım atabilecek artık kapasitesi, potansiyeli kalmamış durumda iktidarın.
Peki. Son olarak şunu sorayım o zaman. Dört başı mamur, içeriği dolu dolu, hakikaten toplumsal anlamda açılan, ekonomik anlamda açılan bu yarayı telafi etmeye yönelik bir pakette neler olması gerekiyor?
Çok basit aslında. Herkes bunu söylüyor, görüyor. Bir kere şey kısmını geçiyorum, onu uzmanlar söylediği için, hani işin sağlık kısmını geçiyorum. O çok net zaten, her gün Türk Tabipler Birliği her gün bu konuda bilgilendirme yapıyor. Ekonomik olarak baktığınız zaman da, ki dünyada da aslında bu işi ciddi tedbir alan ülkelerin paketlerin içinde de bunlar var. Bir kere zaten Türkiye bir kriz, ekonomik kriz, ağır bir ekonomik şoklar yaşadı. Bu kriz bir toplumsal krize dönüştü. Yani işsizliğin ve yoksulluğun hızla yayıldığı bir dönemde yakalandık biz bu salgına. Dolayısıyla bir kere öncelikli hedefiniz ekonomik olarak bu gidişatı daha fazla ilerlemesini engellemeniz lazım. Yani işsizlik ve yoksulluğun. Bu nasıl olabilir? Bu dönem için, acil önlem için bir kere işini kaybetme, ücret izne çıkartılan kesimlere doğrudan gelir desteği yapmanız lazım. Bu çok zor bir şey değil. Dünyada örnekleri var. Şu an Batı'da da başlanmış durumda. Kanada yapıyor bunu. Almanya ilan etti. Amerika kısmen ilan etti. Pek çok ülke bunu farklı düzeylerde gelir desteği ilan ettiler. Sizin de sadece risk grupları oluşturmanız lazım. Ve bu risk gruplarına göre farklı miktarlarda gelir desteği dilimleri yaratmanız lazım. Bunu çok rahat yapabilir aslında, böyle bir kararı. İkinci olarak tabii ki bu işi korumak için siz yine teşvikler, vergi ertelemeleri, yani bunu yan unsurlarla destekleyebilirsiniz. Ama şu an acil olan ilk konu işten atmanın yasaklanması. Bir kere bunu şeyi almanız lazım çünkü olağanüstü bir durum var, kararını. İkincisi olarak evine gönderilen çalışanlara gelir desteği, geçimini sağlayabilecek. Bu ne olur? İşte Türkiye'de farazi mesela bir örnek vereyim. Asgari ücret kadar olabilir. Mesela zaten belirlemişsiniz. Asgari ücret kadar bir kısmını siz karşılayabilirsiniz maaşın. Yani bu tür tedbir almanız lazım. Türkiye'nin alması gereken ilk tedbir bu aslında. Çünkü dediğim gibi krizde hem genç işsizlik %20'lere dayanmış, geniş tanımlı işsizlik %20'lere dayanmış durumda. Yani çok yoğun bir işsizlik vardı zaten. Bir de üzerine yoksullaşma vardı. Kriz bunu kat kat arttıracaktır. Dolayısıyla ilk almanız gereken tedbir bu. Kaynak konusuna hemen girelim. Kaynak gerçekten hani çok zor değil. Devlet bütçesine baktığınız zaman daha bu yıl için müteahhitlere 19 milyar liralık kaynak ayırmışsınız ödeme için. Şimdi mücbir sebep diyorsunuz. Mücbir sebepten şirketlerin vergi ödemesini öteleyebiliyorsanız, devletin de onlara olacak ödemelerini mücbir sebebe sığınarak öteleyebilirsiniz. Yani bu dönem köprü geçişlerine, İnşaat taahhütlerine kaynak ayırmazsanız, vermezseniz dönüp çalışanlara bu kaynağı oraya kullanabilirsiniz. İkincisi, daha bugün işte resmi gazete yayınlandı bu sabah, lignit ve kömür işleten şirketlere maliyetleri arttığı için devlet desteği sunuyorsunuz. Yani bunu sunmanıza, bunu sunmayıp çalışanları tercih edebilirsiniz. Yani dolayısıyla kaynak meselesi, mesele kaynak değil, bir tercih meselesi. İktidar burada çalışanları, dar gelirleri tercih etmemiş oluyor.
Peki, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
Yani eklemek istediğim tek şey, şimdi biz şu an halkın sağlığımızla, hayat meselesiyle ilgileniyoruz ama çok kısa sürede buna yeni sorunlar katlanacak. Bunu görmek lazım. Bu insanların işi yok, ücret alamıyorlar. Ailelerini geçindirebilecek bir olanakları yok. Dolayısıyla bir süre sonra sağlık mı? Yaşam, hayatta kalmak sadece sağlıkla ilgili olmayacak. Aynı zamanda geçinmekle ilgili olacağı için siz o zaman bu virüsü yayılmasını engelleyecek koşulları da bulamayacaksınız. Yani eve kapatamayacaksınız insanları. Eve kapanmak istemeyecek insanlar. Çalışmak zorunda oldukları için dışarı çıkmak zorunda kalacaklar. O zaman asıl hem ekonomik bir sorunla karşı karşıya kalırız hem de giderek aslında kontrol altına alınması gereken virüsü kendi elinizle daha da yaymanın olanağını yaratmış olursunuz.
Peki. Bahadır Özgür, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.